Sayfa 46. Fethullah Gülen'in dini eğitimi. Fethullah Gülen ne kadar din eğitimi aldı? Daha açıkçası Fethullah Gülen'in küçücük bir köy camiine bile imam olabilecek yeterlilikte bir dini eğitimi var mı? Bu sorunun cevabını da yine Fethullah Gülen, Küçük Dünyam adlı kitapta satır aralarına sıkışmış bir cümlesiyle cevaplamaktadır. Ciddi şekilde bizi Osman Hoca okuttu diyebilirim. Bütünüyle 2 sene okudum. Bu cümle içinde geçen şu 2 kelime oldukça ilginç, ciddi şekilde. Bir bakıma bu 2 kelime Fethullah Gülen'in anne ve babasından ne derece ciddi bir eğitim aldığını da ortaya koymaktadır. Fethullah tarihin kendi kendisiyle çelişkiye düşme konusunda yetiştirdiği ender şahsiyetlerdendir. Kendi sözleriyle kendini adeta yalanlamakta sıkıntıya sokmaktadır. Talebeliğimin hepsini toplasanız 2 sene ancak yapar diyen Fethullah Gülen, daha sonra Edirne'ye gittiğini, orada hocalığa başladığını anlatıyordu. Oysa İslamiyet'in ne yüce bir din olduğunu kavramış olan alimler, Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve anlatmak, yani kürsülere çıkmak için 72 yardımcı ilmi ve 8 temel ilmi öğrenmek lazımdır demektedirler. Ve yine alimler, istidadı çok olanın en az 10 sene ilim tahsil etmekliğinin gerekli olduğuna işaret etmektedirler. Fethullah'ın gerekli eğitimi almadan ortaya çıkışı kendini sıkıntıya sokuyordu. 1959 yılında vaizlik sınavına giren Fethullah Gülen, Diyanet İşleri Reisliği'nin Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Heyeti'nin 196 sayılı belgesine göre ayet-i kerimeden zorlanarak ancak 6 alabiliyor. Kelamda ise 5'i zor buluyordu. Oysa küçük dünyasında 4 yaşında Kur'an'ı hatmettiğini ve namaza başladığını çok büyük bir övünçle anlatıyordu. 1966 yılında asaletinin tasdik edilmesi için kendisinden bir risale istenir. Her türlü kaynaktan ve konuların uzmanlarına danışması da serbesttir. Fethullah risalesini hazırlar ancak risalesi baştan sona hatalarla doludur. Baka baka yazdığı risalesinde ilk mektep talebelerinin dahi yapamayacağı hatalara düşüyor ve Allah'ın sıfatlarını dahi hatalı ve eksik olarak yazıyor. 4 yaşında Kur'an'ı hatmettiğini, kimi yerde 3, kimi yerde 4, kimi yerde de 5 yaşında namaza başladığını anlatan Fethullah Gülen'in risalesi geçer not alamıyordu. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Mayıs 1966 yılında 27.559 sayılı bir yazıyla ikinci bir risaleyi daha istemek zorunda kalıyordu. Fethullah Gülen Edirne'de göreve başladıktan sonra kendisini 2 sene okutan Osman Hoca hakkında da şunları söylüyordu. Edirne'ye gittiğimde birisiyle Buhari okudum. Döndüğümde hocama söyledim. Bana sen kimsin, Buhari okumak kim dedi. Tabii hocanın kendisi de Buhari okumamıştı. Fakat fıkıhta üstad diye bilinirdi. Herkes fetvayı ondan alırdı. Fethullah'ın sözlerinden kolayca anlaşılacağı üzere kendisini 2 sene okudan hocasını dönüşünde kötülemekte, Buhari okuyan Fethullah Gülen birden kendisini hocasını eleştirebilecek bir konumda görmekte, talebe ahlakı ile açıklanamayacak bir davranış sergilemektedir. Fethullah Gülen burada da dini bilgi yönünden yine çok ciddi bir açık vermekte, yani hocasının Buhari, Kütüb-i Sitte'nin, yani doğru oldukları bütün İslam alimleri tarafından kabul edilen 6 hadis kitabının en meşhurunu okumadığını söylemektedir. Fethullah Gülen mahkemelere verdiği insanlardan tazminat koparmak için Diyanet işlerinde çalışmasını örnek göstererek saygın bir din görevlisi olduğunu iddia ediyordu. Fethullah'ın Gerçek Yüzü adlı kitabımda yazdıklarımı yalanlayamayan Fethullah Gülen, kendisiyle alay ettiğim gerekçesiyle benden faiziyle 5 milyar lira istiyor, Diyanet'ten emekli din görevlisi olduğunu avukatı Orhan Erdemli marifetiyle şu şekilde anlatıyordu. Müvekkilim Diyanet İşleri Başkanlığından vaiz sıfatıyla din görevlisi olarak uzun yıllar hizmetlerde bulunarak emekli olmuş bir kişidir. Kendisi bir din görevlisi olarak toplumumuzda büyük bir saygı görmüştür. Fethullah Gülen dava dilekçesinde de yer alan sözlerinden açıkça anlaşılacağı üzere kelime oyunları yaparak Diyanet'ten emekli olduğu izlenimini yaratmıştır. Oysa Gülen Diyanet'ten emekli olmamış, 16 Mart 1990 tarihli hizmet belgesinde yer alan bilgilere göre 20 Mart 1981 yılında istifa etmek zorunda kalmış, daha sonra tekrar Diyanet'e girmek için yaptığı başvuru kabul edilmemişti. Fethullah Gülen Diyanet'in bu tavrını hazmedememiş, kitaplarında ve vaazlarında yıllarca ekmeğini yediği, tazminat davalarında faiziyle alacağı paraların hayaliyle sığındığı kuruma adeta ateş püskürüyor. İrşat Ekseni adlı kitabının 86 ve 87. sayfalarında dini hizmetlerin teşkilata bırakılması Müslümanları hazin duruma düşürdü diyordu. Günümüz Müslümanlarının içinde bulunduğu bu hazin duruma düşmelerinin ve bu hale gelmelerinin belli başlı sebepleri olmalı diyorum. Birincisi dinin yavaş yavaş ihmal edilişi. İkincisi dini hizmetlerin resmileştirilip belli bir zümrenin inhisarına bırakılması ve dini hizmetlerin de o teşkilatın tekeline teslim edilmesidir. Bu durumda en az birinci sebep kadar bizler için tehlikelidir. Bir kere din inhisar altına alınamaz. Dini hizmetleri tekelleştirmek affı mümkün olmayan bir yanlışlık ve bir gaflettir. Bu gafletten kurtuluncaya kadar da içinde bulunduğumuz yürekler acısı durumdan kurtulmamız mümkün değildir. Aslında dini hizmetleri belli bir teşkilatın emrine verme, başkalarının bir oyunu olsa gerek. Böyle bir yaklaşımın İslam'ın cihat ve tebliğ anlayışıyla da hiçbir alakası yoktur. Evet, İslam dini sadece camiye hapsedilebilecek bir din değildir. O bizim hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur etmek için gönderilmiştir. Öyle bir bütündür ki asla tecezzi ve inkisam kabul etmez. Fethullah Gülen ilmi seviyesine bakmadan Edirne'de göreve başlamasının ardından müftülüğe de talip oluyordu. Bir iki ay kadar Ak Mescid'de namaz kıldırdım, vaaz verdim. Zaten bu arada Ramazan ayı da gelmişti. O sıralarda vaazlık imtihanına girmek için Ankara'ya gittim. 15 gün kadar Ankara'da kalıp tekrar Edirne'ye döndüm. İmtihan neticeleri daha sonra belli olacaktı. Ve bir gün Edirne müftülüğüne Ankara'dan bir telefon gelmiş, arayan Mustafa Zeren'di. Yeğenimin gözlerinden öperim, imtihanı kazandı diye bir mesaj bırakmış. Hüseyin Top yine çok sevinmiş, çarşı pazar beni aramaya başlamış, nihayet beni buldu, caddenin ortasında müjdeyi verdi, boynuma sarıldı, imtihanı kazandın dedi. Bir dilekçe yazdım ve Edirne müftülüğüne talip oldum ve Diyanet'ten gelen cevap olumsuz oldu. Askerliğinizi yapmadığınız için sizi müftü yapamıyoruz diyorlardı. Diyanetteki sınav ve risale sonuçlarından ve en önemlisi kendi anlatımlarında verdiği açıklardan da kolayca anlaşılacağı üzere Fethullah Gülen son derece eksik ve 2 senelik bir dini eğitiminden sonra 17 yaşında müftülüğe talip oluyordu. Oysa dini, hele İslamiyet gibi bir dini bir parça içine sindirmiş, bir parçacık anlayabilmiş olsaydı herhalde müftülük gibi her açıdan kendisini çok aşan bir makama talip olmazdı. O makama son derece uygun bir zat ise edep gereği yine böyle bir makama talip olmaz, bunu ihsas dahi ettirmezdi. Çünkü İslamiyet'te görev istenmez, verilir. Fethullah Gülen 17 yaşındaki bu davranışından çekinmeden bahsetmekle hem görev istenmez verilir şeklindeki İslami kuralı bilmediğini hem de nasıl bir büyüklük kompleksinin içerisinde olduğunu ortaya koymaktadır. Oysa aynı Fethullah Gülen, Kırık Mızrap adlı şiir kitabının 70 ve 72. sayfalarındaki kimi mısralarda kendisi için şöyle demektedir. Vuslatın bu garip kıtmirin her dem hülyası, aç lütfunla bağrını aç ki kıtmir kulundur. Fethullah Gülen bu mısralarda da ilk bakışta büyük bir tevazu örneği verir görünse de maalesef böyle bir tevazunun, yani insanın kendisini İslami hiçbir yükümlülüğü bulunmayan bir köpek seviyesine indirmesinin de yine İslam'da telifi mümkün değildir. Hocaları. Fethullah Gülen küçük dünyasında hayatını anlatırken etkilendiği ve ders aldığı hocalarını anlatırken Alvar imamı olarak andığı kişinin kendisi üzerindeki etkilerinin çok derin ve kalıcı olduğunu vurgulamaktadır. Gülen anılarında, "Bu arada ailemin dışında Alvar imamının da tesiri çok büyüktür. Benim o zatla bütünleşmem için bütün sebepler ortadaydı." demektedir. Fethullah Gülen Alvar imamının tesirinin ne gibi bir dini eğitimle biçimlendiğini, bu bütünleşmenin hangi konu veya konularda olduğunu açıklamamaktadır. Fethullah'ın hatıralarında Alvar imamına karşı tutku yüklü bir eğilimle bağlı bulunduğunu ve aralarında çok derin bir duygusallık bağı kurulmuş olduğunu anlamaktayız. Fethullah Gülen Alvar imamının dini seviyesinden eserlerinden bahsetmek yerine hakkında yazdığı uzun ve heyecan dolu pasajlarla aralarındaki ilişkinin olağan dışılığı konusunda belli bir fikir vermektedir. Efendimiz'e benziyordu. Kaşıyla mı, gözüyle mi, yüzüyle mi? Bu deruni hisler içinde ona hayranlık duyar. Onun cazibe-i kutsiyesi ve benim şuur altı müktesebatım sık sık kesişir, kucaklaşır ve bana rengarenk anlar yaşatırlardı. Her başımı okşayışında o günkü hislerimle kendimi sağlam bir emniyet noktasına ulaşmış hisseder, ruhumu bir inşirahın sardığını duyardım. Aradan bunca zaman geçmiş olmasına rağmen hala onun ipekten ellerini kulaklarımda hisseder, ruhumu bir inşirahın sardığını duyardım. Fethullah 16 yaşına geldiğinde Alvar imamı ölür. Olayı yine kendisinden dinleyelim. Ben sabah namazından sonra biraz uzanmıştım. Birden Efe öldü diye bir ses duydum. Gittim. Efe Hazretleri vefat etmişti. İnleme ve ağlamalar günlerce aylarca sürdü. Sessiz ağlayışımız ise hala devam etmektedir. Bu açıklamaların ardından doğal olarak insanın aklına şu soru gelmektedir. Acaba Gülen'in bazılarında sık sık rastladığımız, sebepli sebepsiz gözyaşlarıyla meydana gelen çığlık ve feryatları bu sessiz ağlayışın dışa vurumu mudur? Fethullah Gülen'in hayatını etkileyen ve onda derin izler bırakan bir diğer hoca da Vehbi Elmalı'dır. Onu da kendinden dinleyelim. Burada söylemeden geçemeyeceğim bir isim de Vehbi Elmalı'dır. Yaş olarak Alvar imamından büyüktür ve onun öz kardeşidir. Ancak onda sükutülik hakimdir. Derya bir insandı. Baş okşamalarından değişik şekildeki latifelerine kadar onun da insan ruhunda meydana getirdiği dalgalanmalar olurdu. Açıklamalardan kolayca anlayacağımız gibi Fethullah, hocalarının dini ve ilmi seviyesinden çok kaşı, gözü ve baş okşamalarının etkisinde kalıyor ve bunun sonucunda bulutlarda uçuyordu. Bu durumu hazmedemediklerinden mi yoksa başka nedenlerden mi bilinmez, Alvar imamının torunu tarafından mescitten kovulmasının ardından, daha sonra gittiği taş mescitten de yine Alvar imamının oğlu ve onun bacanağı tarafından bir kere daha kovuluyor, ancak bu kovulmaların nedenlerini açıklamıyor veya açıklayamıyordu. Fethullah Gülen'in kovulmak kaderiymiş gibi gittiği hiçbir yerde yakasını bırakmıyordu. İzmir'de merkez vaizi iken il sınırları içinde vaizlik yapmak istemesi İzmir Valiliği tarafından 22 Ocak 1972 tarihli 7-4722/22 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderilen bir yazıyla muzur faaliyetleri görüldüğünden dolayı İzmir'de görevine devamı sakıncalı görülerek il dışına atanması isteniyordu. Teyzesi ve cinnetleri. Fethullah Gülen'in hayatında bir veya iki defa delirdiğini açıkladığı bir teyzesi vardı. Fethullah Gülen, Şemseddin Nuri Takma adıyla yazan Latif Erdoğan'ın kendisiyle yaptığı röportajda, teyzesi bir gece tesbih çekerken kendiliğinden yerden bir metre kadar yükseliyor, yani uçuyor. Bunun üzerine eniştesi teyzesini bacağından tutup geri çekiyor. Gülen'e göre teyzesinin delirmesine bu olayın yanlış ele alınması neden olmuştur. Gülen İnancın Gölgesinde adlı kitabının 162. sayfasında da teyzesi ile ilgili şunları söylüyordu. Bir misal daha arz edeyim. Teyzem cinnet getirdi ve her şeyi yakıp yıkmaya başladı. Zincirlerle ancak zapt edilebiliyordu. Kendisini hastanenin 4. katından aşağıya attı. Bir şey olmadı. Kocası bir hoca efendiye gitti. Bir şeyler yazdırdı, getirdi ve bıraktı. ''Beni niye böyle zincirlerle bağladınız?'' dedi, sızlanmaya başladı. ''Hayret, teyzem iyileşmişti.'' Gülen kendisine yöneltilen teyzenizin cinnet geçirmesinin psikolojik bir tahlili var mı şeklindeki soruyu yine kendisiyle ilgili şu tahlillerde bulunarak yanıtlamıştır. ''Bende de iki defa bu hale yakın bir hal oldu. İlki Seyyid Kutub'u anlatırken oldu.'' Hani Hamide Kutup, Nasır'ın köpekleri tarafından ırgızan tasallut edildiği zaman, yani tecavüze uğradığı zaman, Ağabey diye bağırıyor. O da katlanacağız buna kardeşim diye cevap veriyor. Tam bunu anlatırken beynim preslenip kafatasıma yapıştırılıyor gibi bir hal yaşadım. Bir başka zaman da böyle olmuştu. Ender bir hadisedir. Bunu biraz ileriye götürdüğünüz zaman da zannediyorum ciddi bir kontak atması olur. Fethullah Gülen kendisinin de cinnet geçirdiği anları, beyninin preslenip kafatasına yapıştırıldığı anı, Hamide Kutup'un tecavüze uğradığını anlattığı anın haricinde bir başka zaman diyerek geçiştirmiştir. Fethullah'ın anlattıkları ve vaazlarında sebepli sebepsiz sık sık ağlayıp inlemeleri, onun ya çok hassas ve kırılgan bir yapıya da sahip olduğunu göstermekte ya da çok iyi rol yaptığını kanıtlamaktadır. Gülen'i Küçük Dünyam adlı kitabının 49-50. Sayfalarında kendi açıklamalarından tanımaya devam edelim. Üç şerefeli camiye imam olarak tayin edildim. Bu benim memurluğa ilk başladığım tarihtir. İlk işim bir ev bulmak oldu. Ev çıkmaz sokaktaydı. Mahallenin kız ve kadınları gecenin geç saatlerine kadar vakitlerini sokak ortasında oturarak geçiriyorlardı. Evime varmak için onların arasından geçmek zorundaydım. Her geçişte hamama girmiş gibi terliyordum. Birkaç kız ben gelip geçerken laf atmaya başladılar. Fethullah Gülen bunun üzerine evini boşaltıp üç şerefeli caminin penceresine yerleşiyor. Bu hususu da kendi ağzından dinleyelim. Karar verdim, bundan böyle caminin penceresinde kalacaktım ve askere gidinceye kadar tam 2,5 yıl pencerede kaldım. Fethullah Gülen caminin penceresine tam 2,5 sene yatmış. Oysa bilinir ki cami pencerelerinin tabanı taştır. Peki Fethullah Gülen tabanı taş olan bu pencerelerde hangi şartlarda yatıyor? Yine kendinden dinleyelim. Altıma bir battaniye alıyor, üstüme bir battaniye örtüyor ve Edirne'nin o insanı donduran soğuk günlerini ve hele gündüzün soğuğuna rahmet okudan gecelerini böyle geçiriyordum. Fethullah Gülen de tıpkı dedeleri gibi yemeyen, içmeyen ve uyumayan olağanüstü biri. Üstelik her konuda peygamberlerin başlarına gelen kendi başına da geliyor. Hazreti Yusuf da kadınlardan az çekmemişti. Hazreti Yusuf'a da kadınlar saldırıyor, sarkıntılık ediyorlardı. Fethullah'ın neyi eksik? Fethullah namusunu cami penceresine sığınarak da olsa koruyamıyor, ancak kendini caminin içine atarak zor da olsa iffetini halel getirmiyordu. Cami penceresinde kadınların tecavüz etmek üzere kendisine saldırmalarını Küçük Dünyam adlı kitabının 62. sayfasında bakın nasıl anlatıyor. Ayrıca vazife yaptığım caminin arka maksurelerinin birinde otururken tıpkı Hazreti Yusuf'a ase olduğu gibi birileri tarafından taharruza uğradığımı ve Rabbimin inayetiyle kendimi pencereden içeri attığımı ve mütecarriziyenin arzusunu yüzüne çarptığım için burada öyle perişaniyetinle kal geber diyen birisini de hayal meyal hatırlıyorum. Fethullah bu tür benzetmeler kurmaya neden kendini mecbur hissediyor? Yaralanmış, travmaya uğramış, kırılgan ruhunun acısını dindirebilmek için mi kendisini peygamberlerle aynı seviyede göstermek ihtiyacını duyuyor? Kendisini peygamberlerle aynı düzlemde gördüğü, gösterdiği ölçüde sükûnet bulacağını ummakta, hatta dedelerinde olduğu gibi kendisini efsanevi kahramanlarla eş görerek komplekslerinden sıyrılmayı mı amaçlamaktadır? İnancın Gölgesinde adlı kitabının 169. sayfasında cinlerin musallat olduğu bir kadını kurtarmaya giderken cinlerin kaçtığını, kendisi için Hazreti Hamza geldi diye bahsettiklerini anlatıyordu. Fethullah Gülen'in bu olağanüstülüğünü de gene ne gariptir ki kendi ağzından öğreniyoruz. Fethullah Gülen yukarıdaki açıklamasında görüldüğü üzere Edirne'nin o insanı donduran soğuk günlerini ve hele gündüzün soğuğuna rahmet okudan gecelerini böyle geçiriyordum diyor. Fethullah Gülen'in açıklamalarından da görüleceği üzere Edirne'nin o dondurucu soğuğunda pencere kenarında taş zemine battaniye seriyor, üstüne de bir battaniye almış bir vaziyette ve çoğu zaman da hiçbir şey yemeden yatıyor ve bu şartlar altında bir de günde 1 veya 2 saat uyku ile yetiniyor. Eğer Gülen'in aklından bir zoru yoksa, böylesi olağanüstü görünme gayretlerinin önemli irdelenmesi gereken bir takım açıklamaları olsa gerek. Yoksa bu olağanüstü görünme gayretleri gerçekte ileriye dönük bir takım gizli projeleri gerçekleştirme yönünde lider, önder, şeyh konumuna gelme ya da o konumda rakipsiz kalma istemenin bir tezahürü müdür? Fethullah'ın inkar ettiği rapor. Fethullah Gülen hakkında istihbarat birimlerince hazırlanan ve Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı gibi makamlara da iletilen bilgi notunda belirtilen psikiyatri kliniğinden aldığı raporunu sürekli olarak reddediyor ve böyle bir rapor varsa ortaya çıkarın diye iddialı bir şekilde konuşuyordu. Gülen'e kendine olan yakınlığı ile bilinen Aksiyon dergisinin 6-12 Haziran 1998 sayılı nüshasında yine kendi ağzından "Allah aşkına ve lütfen bu raporu ibraz etsinler" şeklindeki açıklamalarıyla psikiyatri kliniğinden aldığı raporu inkar ediyordu. İnkar furyası bununla da kalmıyor, Lynn Emily Webb isimli biri tarafından kaleme alınan ve Zaman Gazetesi tarafından da okuyucularına dağıtılan İftiranın Değişmeyen Mantığı adlı kitabın 129. sayfasında İ. Adil tarafından yazılan Fethullah Gülen Gerçeği adlı kitabın 260. sayfasında yine aynı sözler ve yine aynı imla hatalarıyla bu rapor inkar ediliyordu. Oysa dürüst, namuslu, güvenilir din adamı vesaire vesaire olarak tanıtılan Fethullah Gülen bu raporu almış, rapor eski tarihli olduğu için imha edilmiştir şeklindeki düşüncesiyle de gerçeklere takla attırmaya çalışmıştı. Şimdi Gülen'in "Allah aşkına ve lütfen bu raporu ibraz etsinler" şeklindeki isteğini de kırmadan raporu ibraz ederim. Eyüp Hükümet Tabipliği 27 Şubat 1981 tarihinde Gülen'de gördüğü psikolojik bozukluklar üzerine kendini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğine sevk etmiş, burada uzman Doktor Müfit Uğur ekibiyle birlikte Gülen'in şikayetleri doğrultusunda kendisine reaktif anksiyete hali teşhisini koymuş, 20 gün istirahat vererek ilaçlarını düzenli olarak kullanmasını ve tedavisini aksatmamasını istemiştir. Gülen'in hastalığının Türkçesi sürekli olarak tekrarlayan korkudur. Gülen bu nedenle olacak adının MIT raporunda geçtiğini haber alır almaz sağlık nedenlerini bahane ederek Amerika'ya uçmuş, döndükten bir süre sonra bu defa hakkında açılan soruşturmanın ardından yine sağlık sorunlarını bahane ederek sanki ülkemizde doktor kalmamış gibi Amerika'ya bir kere daha hicret etmiştir. Soyu. Fethullah Gülen Küçük Dünya adlı kitabında ailesinin iki taraftan da seyyid yani peygamber soyundan gelip gelmediği şeklindeki soruyu şöyle cevaplıyordu. "Olabilir, öyle diyorlar. Ancak bu mevzu bizim aile içinde ne annem ne de babam tarafından konuşulmazdı. Ben annemden iki defa böyle bir mecburiyetten bahis duydum. Her ikisi de şecerenin kaybolduğundan bahsederken oldu." Fethullah Gülen elinde hiçbir belge olmamasına rağmen yıllar önce ölmüş olan anne ve babasının ağzından seyyid olduğu izlenimini yaratmak istiyor. Cemaatine "ben peygamber soyundan gelen biriyim" mesajını veriyordu. Gülen 1995 yılında bu kitabındaki açıklamalarını unutmuş olacak ki Nevval Sevindi'nin 1997 basımı Fethullah Gülen'le New York Sohbeti adlı kitabın 23. sayfasında karşımıza bu sefer seyit olarak değil şerif olarak çıkarılmaktaydı. Soy olarak Hasan ve Hüseyin'e, dolayısıyla Hazreti Muhammed'e dayanan kişilere seyyid, Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatma'nın ölümünden sonra çok sayıda evlilik yapan Hazreti Ali'nin bu eşlerinden doğan çocuklara dayananlara da şerif denmektedir. Şecerenin kayıp olduğundan bahseden Fethullah Gülen'in Küçük Dünyam kitabında anasının ve akrabalarının ağzından seyyidlik iddiasında bulunmasından sonra 1997 basımı Fethullah Gülen'le New York Sohbeti adlı kitapta da bu sefer Nevval Sevindi'nin kaleminden Fethullah Gülen soy ağacı olarak bir yandan Kürt kökenli Selahaddin Eyyubi'ye, diğer yandan Hazreti Ali'ye dayanıyor iddiasıyla şerifliği sahipleniyordu. Akşam gazetesinden Nazlı Ilıcak Fethullah Gülen ile ilgili yazı dizisi hazırlıyor. 15 Mart 1988 tarihli dizinin manşeti "Peygamber soyundan gelen aile" oluyordu. Fethullah Gülen Ehli Beyt adlı konferansında çıtayı biraz daha yükselterek Kürt Said'in de Alvar imamının da seyyid olduğunu yani peygamber soyundan geldiğini iddia edebiliyordu. Gerçi peygamber soyundan gelme kimseye bir ayrıcalık getirmez. Bilindiği gibi Kur'an'da en çok lanetlenen kişi Ebu Leheb'dir ki o da Hazreti Muhammed'in amcası oluyordu. Gülen ve evlilik. Hayatında hiç evlenmemiş olan Fethullah Gülen'in bu konudaki kararını İslam dininin emirlerini çiğneme pahasına da olsa bir arkadaşının rüyasında gördüklerine dayanarak verdiğini öğreniyoruz. Yaşamı boyunca evlilik konusunda beliren ihtimalleri şiddetle reddetmiş, gerçekleşmesine karşı çıkmıştır. Örneğin Rasim Baba ismindeki şeyhi tekkesine devam ederken şeyhin kendine damat yapmak istemesi söylentisi çıkınca oradan soğumuş ve bir daha o tekkenin yakınından bile geçmemiştir. Nasılsa Edirne'de kendisine kızını vermek isteyen bir aileyi ziyarete ikna ediliyor, anılarını aktardığı Küçük Dünya adlı kitabında o günü şöyle anlatıyor. Ancak ben buram buram terledim, kafamı kaldırıp etrafıma bakamadım. Hemen sarfı nazar ettim ve bir daha böyle bir şeye teşebbüs etmeme kararı aldım. Fethullah Gülen niçin evlenmediği konusuna da ruhaniyet katıyordu. Dinin emirlerine kılı kırk yararcasına riayet etmek mahfuz. İşte size onun tilmizlerinden biri ve asrın dertlisi. Kendisine niçin evlenmediği sorulunca cevap verir. Ümmeti Muhammed'in bunca dert ve ızdırabını düşünmekten, evlenmeyi düşünmeye hiç vaktim ve fırsatım olmadı. Evet, işte Nebi ve Nebi'ye varis olanların hali. Zannediyorum bugün dünyada bu türlü dertlileri beklemektedir. Fethullah'ın şeyhi Said-i Nursi'nin, amcasının oğlu Abdurrahim Nursi tarafından kaleme alınan ve kendisince de onaylanan Bediüzzaman'ın Hayatı adlı kitapta en önemli özelliklerinden birisi de soyut olmak, yani hiç evlenmemek olduğu yer alıyordu. Hayatı boyunca bu prensibine bağlı kalan Molla Said hiç evlenmemiştir. Fethullah Gülen evlenmeme konusundaki açıklamalarında ustaca bir taktik kullanarak şeyhini ve kendisini Hazreti Peygamber'in varisleri olarak gösteriyor. Oysa evlenmemesinin altında yatan gerçek hastalığı ile ilgili olsa gerektir. Zira Fethullah çok eskilerden biri şeker hastasıdır. Şeker hastalığının etkilerinden birisi de insanı iktidarsız yapmasıdır. Rüyasında kendisine bildirilen evlendiği gece ölür, ben de cenazesine gelmem açıklamasının altında o gece karşılaşacağı durumun yattığı açıktır. Öyle ya Hazreti Peygamber tüm Müslümanlara evlenin çoğalın, ben de çokluğunuzla ve sizinle övüneyim derken Fethullah niye tersi uyarıda bulunsun?